Ayrım 50.
Artık sus Rakitka. Şimdi anlatacaklarımı sen dinleyesin diye anlatmayacağım. Şu köşeye otur, kapa çeneni. Madem sevmiyorsun bizi, karışma sözümüze. Rakitin öfkesini saklamadan ters ters, ne diye sevecekmişim dedi. 25 rubleliği cebine koydu. Alyosha'dan pek utanmıştı. Parayı sonra almayı düşünüyordu. Alyosha'nın haberi olmasın istiyordu bundan. Utancından öfkelenmişti. O dakikaya dek Grushenka'ya karşı durmayı, attığı taşlara göz yummayı kendi çıkarına buluyordu. Kadının ona karşı bir üstünlüğü olduğu belliydi. Ama o da kızmıştı artık. İnsanın insanı sevmesi için bir neden olmalı. Siz ikiniz ne iyilik yaptınız bana ki seveyim sizi. Sen de ortada hiçbir neden yokken sev. Bak Alyosha nasıl seviyor. Seni sevdiğini nereden çıkardın? Neyine böylesine inanıyorsun, paralıyorsun kendini? Sus Rakitka, bizi hiç anlamıyorsun. Grushenka odanın ortasında ayakta durmuş, heyecanlı konuşuyordu. Sesinde sinirli bir titreşim vardı. Hem bundan böyle bir daha sen deme bana, izin vermiyorum. Bu cesareti kendinde nereden buluyorsun, şaşıyorum doğrusu. Uşanmışsın gibi şu köşeye sin, ağzını açma. Şimdi gerçeği olduğu gibi anlatacağım sana Alyosha. Ne denli iğrenç bir yaratık olduğumu göreceksin. Rakitka'ya değil sana anlatacağım. Seni mahvetmek istiyordum. Alyosha, gerçektir bu. Kafama iyice koymuştum bunu. Öylesine koymuştum ki seni bana getirirse Rakitka'ya para bile verecektim. Niçin böylesine istiyordum seni mahvetmeyi? Hiçbir şeyden haberin yoktu Alyosha. Benden kaçıyordun. Yanımdan geçerken başını önüne eğiyordun. Oysa ben hep seni kolluyordum, herkese seni soruyordum. Yüzün gözlerimin önündeydi her an. Küçümsüyor beni diye düşünüyordum. Yüzüme bakmaktan bile iğreniyor. Sonunda içimi öyle bir duygu sardı ki kendi kendime şaşıyordum. Nasıl oluyor da böyle bir çocuktan korkuyorum? Bir lokma da yutuvereceğim onu, sonra da kahkahayla güleceğim. Öfkeden içim içimi yiyordu. Sana bir şey söylesem inanır mısın? Agrafena Aleksandrovna'nın evine kötü bir niyetle girileceğini kentte hiç kimse söyleyemez. Böyle bir şeyi düşünemez bile. Yalnız ihtiyarım var benim. Ona bağlıyım, satıldım ona, nikahımızı iblis kıydı. Ondan başka bir tek kişi yok. Ama seni görünce kesin kararımı verdim. Onu yutacağım dedim kendi kendime. Yutacağım, sonra da kahkahalarla güleceğim. Kız kardeşim dediğin yaratığın ne iğrenç, hain bir köpek olduğunu görüyorsun işte. Beni ifade eden adam çıka geldi şimdi, haber bekliyorum ondan. Bu adamın benim için ne anlamı olduğunu biliyor musun? 5 yıl önce Kuzma beni buraya getirdiğinde eve kapanır, kimse beni görmesin, başıma gelenleri bilmesin diye insanlardan kaçardım. Duygulu, aptal bir kızdım. Oturup sabahlara dek ağlar, hep böyle düşünürdüm. O beni mahveden adam nerede acaba şimdi? Başka bir kız bulmuş, bana ettiğini anlatıp anlatıp gülüyordur. Ah, bir görsem onu, bir yerde karşılaşsam, cezasını vereceğim, yanına bırakmayacağım bunu. Karanlık odamda ağzımı yastığa dayayıp hıçkıra hıçkıra ağlar, hep bunları düşünürdüm. Yüreğimi bile bile öfkeyle dolduruyordum. Yanına bırakmayacağım bunu, öcümü alacağım. Gecenin karanlığında böyle haykırdığım bile oluyordu. Elimden bir şey gelmediğini, onunsa arkamdan benimle alay ettiğini, belki de beni hepten unuttuğunu anımsıyordum birden. Karyoladan inip yere atıyordum kendimi. Gün ağrıncaya dek sarsıla sarsıla ağlıyordum. Sabah azgın bir köpekten hırslı kalkıyordum. Elimden gelse tüm insanları bir kaşık suda boğardım. Sonra ne oldu sanıyorsun? Para biriktirmeye başladım. Acımak nedir bilmiyordum artık. Şişmanladım. Akıllandım mı dersin? Ne gezer? Dünyada hiç kimse bilmiyor içimi. Karanlık bastırıp gece olunca, 5 yıl önce saf bir kızken olduğu gibi gene dişlerimi gıcırdatarak, onun yanına bırakmayacağım bunu, bırakmayacağım diye sabahlara dek ağladığım oluyor. Duydun mu? Şimdi anlıyorsundur beni artık. 1 ay önce bir mektup aldım ondan. Buraya geliyormuş. Karısı ölmüş, benimle görüşmek istiyormuş. Yüreğim hop etti birden. Şöyle düşündüm. Tanrım, gelip bir ıslıkla çağıracak beni. Dayak yemiş kabahatli bir köpek gibi sırnaşa sırnaşa gideceğim ona. Böyle düşünüyordum ya, bir yandan da kendi kendime de inanmıyordum. Alçak bir kadın mıyım yoksa dürüst müyüm? Gider miyim ona, gitmez miyim? Bir aydır kendi kendime öyle kızıyorum ki, durumum 5 yıl öncekinden çok daha kötü. Görüyorsun ya, ne bitmez tükenmez bir hırs, kin var içimde. Her şeyi olduğu gibi anlattım sana. Soluğu hemen onun yanında almamak için Mitya ile gönül eğlendirdim. Sen sus Rakitka. Söyledim ya, beni yargılamak sana düşmez. Siz gelmeden önce şuraya uzanmış bekliyor, bir yandan da düşünüyordum. Gelecekte nasıl davranacağıma karar verdim. İçimi hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Söyle o bayan Alyosha, önceki günkü olay için üzülmesin. Şu anda düşündüklerimi dünyada hiç kimse bilmeyecek. Çünkü bugün oraya giderken bıçak alırım yanıma belki, kararımı vermedim henüz. Grushenka böyle acıklı konuşmaya başlayınca tutamadı kendini artık, sözünün sonunu getiremeden yüzünü elleriyle kapadı, kanepenin üzerine yüzü koyun attı kendini, küçük bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Alyosha kalktı, Rakitin'in yanına gitti. Gücenme Mişa dedi, seni kırdı ama gücenme. Anlattıklarını dinledin mi? Bir insandan böylesine çok şey istenemez, biraz insaflı olmak gerek. Alyosha son derece duyguluydu bunları söylerken. Konuşması, içini dökmesi gerekiyordu. O anda Rakitin'i bulmuştu. O olmasaydı kendi kendine konuşurdu. Ama Rakitin alaylı bakıyordu yüzüne. Bunun farkına varınca birden susmuştu. Rakitin nefret dolu bir gülümsemeyle, ''Tanrı kulu Alyoshacık'' dedi. ''Zosima deden yüzünden sinirlerin bozuk, hıncını benden alıyorsun.'' Alyosha ağlamaklı bir sesle, ''Alayı bırak Rakitin, alay etme, rahmetliyi rahat bırak.'' diye bağırdı. ''Gelmiş geçmiş bütün insanlardan yücedir o. Bir yargıç olarak değil, suçluların en suçlusu olarak söylüyorum bunu. Agrafena Aleksandrovna'nın karşısında kimim ben? Buraya mahvolmak için geldim. Yolda ne olursa olsun diyordum kendi kendime. Yüreksizliğimdendi bu. Oysa 5 yıl acı çektikten sonra birisi yanına gelip onunla içten konuşunca her şeyi unutuverdi, ağlamaya başladı. Onu mahveden insan çağırınca her şeyi bağışlıyor, ona koşuyor hemen. Sevinç içinde koşuyor. Bıçağı da almayacak yanına, almayacak. Ama ben böyle değilim. Böyle olup olmadığımı bilmiyorum Mişa, değilim sanıyorum. Bunu yeni öğrendim, ders oldu bana. Sevgide Agrafena Aleksandrovna bizden üstündür. Şimdi anlattıklarını hiç duymuş muydun ondan? Duymamışsındır. Duysaydın her şeyi çoktan anlamış olman gerekirdi. Öteki, önceki gün hakaret ettiği kız da bağışlamalı onu. Gerçeği öğrenirse bağışlar. Öğrenecek gerçeği. Henüz huzura kavuşmamış bir ruhtur bu, hoş görmek gerek. Bu ruhta bir hazine gizli olabilir. Alyosha sustu, soluğu kesilmişti. Rakitin pek öfkeliydi ya, gene de şaşkın bakıyordu ona. Uysal Alyosha'dan böylesine heyecanlı bir söylev hiç beklemiyordu. Küstah bir gülümsemeyle, ''Avukata bakın hele'' dedi. ''Tutuldun mu ona yoksa?'' ''Agrafena Aleksandrovna, bizim perhizci tutuldu sana. Bir anda sırılsıklam aşık oldu, kazandın.'' Grushenka başını kaldırdı, tatlı tatlı gülümseyerek baktı Alyosha'ya. Ağlamaktan şişmiş gözlerinin içi parlıyordu. ''Bırak onu Alyosha, ruhum benim. Nasıl bir insan olduğunu görüyorsun, konuşmaya değmez.'' Rakitin'e döndü. ''Mihail Osipovich, gücendirdiğim için bir an özür dilemek istemiştim senden ama şimdi gene istemiyorum.'' Tatlı bir gülümsemeyle Alyosha'yı yanına çağırdı. ''Gel buraya Alyosha, yanıma otur, ha şöyle, söyle bana.'' Alyosha'nın elini tuttu, gülümseyerek gözlerinin içine bakıyordu. ''Söyle, onu seviyor muyum, sevmiyor muyum? Beni mahveden adamı seviyor muyum? Siz gelmeden önce karanlıkta kanepeye uzanmış, kendi kendime hep bu soruyu soruyordum. Seviyor muyum onu, sevmiyor muyum? Sen karar ver Alyosha, zaman yok, sen ne dersen öyle olacak. Bağışlayayım mı onu, bağışlamayayım mı?'' Alyosha gülümsedi. ''Bağışlamışsın bile. Grushenka düşünceli, haklısın dedi. Ne alçak bir insanım, alçaklığımın onuruna. Masanın üzerindeki kadehini aldı birden, içindekini bir dikişte içti, sonra boş kadehi yere çaldı. Gülümsemesinde sert bir anlatım vardı. Önüne bakarak kendi kendine konuşuyormuş gibi öfkeyle, ''Ama belki de bağışlamamışımdır henüz.'' diye mırıldandı. ''Belki de bağışlamak için hazırlık yapıyordur yüreğim. Yüreğimle cenkleşeceğim. Görüyorsun ya Alyosha, 5 yıldan beri döktüğüm gözyaşlarımı çok seviyordum. Belki de onu değil, uğradığım hakareti seviyorum.'' Rakitin sesini incelterek, ''Doğrusu herifin yerinde olmak istemezdim.'' dedi. ''Olmazsın da Rakitka, hiçbir zaman olamazsın.'' Sen pabuçlarımı temizleyeceksin. Seni böyle işlerde kullanacağım. Benim gibi bir kadına sahip olduğunu düşünde görürsün ancak. Belki o da öyle. Rakitin hain hain gülümsedi. O da mı? Peki kime bu süs öyleyse? Grushenka, boşuna kızdırmaya çalışma beni Rakitka diye bağırdı. İçimi bilmiyorsun. İstersem şimdi çıkarıp atarım hepsini. Süslenmemin nedenini bilmiyorsun Rakitka. Belki de karşısına çıkar, ömründe benim gibisini gördün mü hiç derim. Beni bırakıp gittiğinde 17 yaşında sıska, veremli, sümüklü bir kızdım. Yanına oturup gözlerini kamaştıracağım, başını döndüreceğim. Nasıl bir dilber olduğumu gördünüz mü bayım diyeceğim. Bu yeter size, bundan böyle avucunuzu yalayın. Grushenka kötü kötü gülümsedi. Niçin süslendiğimi anladın mı şimdi Rakitka? Alyosha, ne kötü ruhlu bir kadın olduğumu görüyorsun işte. Süsümü püsümü çıkarıp atar, kendimi sakatlar, güzelliğimi yok eder, yüzümü yakar, bıçakla doğrar, dilencilik etmeye gidebilirim. Bunu yapacağım da. Şimdi hiçbir yere hiç kimseye gitmeyeceğim. Kuzma'nın bana armağan ettiği her şeyi geri yollayacağım, paralarını da. Gidip ömrümün sonuna dek gündelikle çalışacağım. Bunu yapamayacağımı, cesaret edemeyeceğimi mi sanıyorsun Rakitka? Yaparım, şimdi yaparım hem, kızdırma beni. Onu da kovarım, defol derim, tırnağımın ucunu göstermem ona. Son sözlerini sinir krizi gelmiş gibi bağırarak söylemişti. Ama gene tutamadı kendini, yüzünü elleriyle kapadı, gene kanepenin üzerine attı kendini, gene hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Rakitin ayağa kalktı. ''Geç oldu.'' dedi. ''Manastıra almazlar sonra.'' Grushenka birden fırladı yerinden. Kederli bir şaşkınlık içinde, ''Gideceksin demek Alyosha.'' diye bağırdı. ''Beni ne duruma soktuğunun farkında mısın? Heyecanlandırdın, duygulandırdın. Şimdi de bırakıp gidiyorsun. Gene yalnız kalacağım karanlıkta.'' Rakitin alaylı, ''Burada geceleyemez sanırım.'' dedi. ''İsterse kalsın. Yalnız da gidebilirim ben.'' Grushenka öfkeyle haykırdı. ''Kes sesini çıfıt herif. Hiçbir zaman onun konuştuğu gibi konuşmadın benimle.'' Rakitin sinirli, ''Nasıl konuşmuş seninle?'' diye homurdandı. ''Ne söyledi sana?'' ''Bilmiyorum, farkında değilim, hiçbir şeyin farkında değilim. Yüreğime işledi söyledikleri, ruhumu alt üst etti. Bana acıyan tek insan o oldu, bildiğim bir şey varsa budur.'' Grushenka kendini kaybetmiş gibi Alyosha'nın ayaklarına kapandı birden. ''Niçin daha önce gelmedin bana ruhum? Ömrümce hep seni bekledim. Senin gibi birinin gelip beni bağışlayacağını biliyordum. Bu iğrenç kadını da seven bir insanın çıkacağına inanıyordum.'' Alyosha Grushenka'nın üzerine eğilerek elini tuttu, tatlı tatlı gülümseyerek. ''Ne yaptım sana ki?'' dedi. ''Bir baş soğan verdim, küçük bir baş soğan, hepsi o kadar.'' Ağlamaya başlamıştı Alyosha. Tam o anda antrede bir gürültü oldu, bir gelen vardı. Grushenka dehşete kapılarak fırladı yerinden. Fenya bağırarak daldı odaya. Neşeyle gülüyor, heyecandan tıkanıyordu. ''Hanımım, canım hanımım, haberci geldi. Sizi almak için araba geldi Mokroye'den. Troika'da arabacı Timofey var. Şimdi atları değiştiriyorlar. Mektup, mektup da var hanımım, buyurun mektubu.'' Mektup elindeydi, bağıra bağıra konuşurken mektubu da sallıyordu. Grushenka kaptı mektubu elinden, ışığa yaklaştırdı. 3-4 satırlık bir pusulaydı bu, hemen okuyuverdi. Yüzü bembeyaz, acı acı gülümseyerek, ''Seslendi!'' diye bağırdı, ıslık çaldı. Hadi bakalım köpek, sırnaşarak git. Ama bir an kararsızmış gibi durdu. Birden yüzü kıpkırmızı oldu. Gidiyorum diye haykırdı. Hoşça kal 5 yılım. Hoşça kal Alyosha. Kaderim belli oldu. Hadi gidin, hepiniz defolun. Gözüm görmesin sizi. Grushenka yepyeni bir yaşama doğru uçuyor. Sen de kötü şeyler düşünme benim için Rakitka. Belki de ölüme gidiyorum. Oh, sarhoş gibiyim. Birden döndü, yatak odasına koştu. Rakitin, bizi gözü görmez artık diye mırıldandı. Hadi kaçalım, bakarsın gene başlar ağlayıp sızlamaya. Bıktım bu hıçkırı hıçkırı ağlamalardan. Alyosha hiçbir şey düşünmeden çıktı Rakitin'le. Avluda bir troika duruyordu. Ellerinde fenerlerle birkaç adam atları çözüyor, telaşlı telaşlı koşuşuyordu. Avlunun açık kapısından dinlenmiş 3 at sokmaya çalışıyorlardı içeri. Rakitin'le Alyosha merdivenlerden yeni inmişlerdi ki, Grushenka'nın yatak odasının penceresi açıldı birden. Çın çın öten bir sesle seslendi Alyosha'ya. Alyoshacığım, abin Mitya'ya selam söyle, kötü düşünmesin benim için. Bir de benim ağzımdan şöyle ekle. Senin gibi soylu bir kişiye değil, bir alçağa kısmet oldu Grushenka. Grushenka'nın onu 1 saat, yalnızca 1 saatçik sevdiğini söylemeyi de unutma. Ömrünce unutmasın o saati. Grushenka o saati hiç unutmasın diyor dersin. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Pencere hızla kapandı. Rakitin gülerek, hım diye mırıldandı. Mitya'yı mahvetmesi yetmiyormuş gibi bir de onun hiç unutmamasını buyuruyor. Böyle canavar kadın görülmemiştir. Alyosha susuyordu. Hiçbir şey duymamıştı sanki. Rakitin'in yanı sıra pek acelesi varmış gibi çabuk çabuk yürüyordu. Dalgındı. Düşünmeden, kendini bilmeden yürüyordu sanki. Rakitin'in canı nasırına basmışlar gibi pek sıkkındı. Grushenka ile Alyosha'yı buluştururken sonucun bambaşka olacağını umuyordu. Oysa hiç de istemediği şeyler olmuştu. Kendini tutmaya çalışarak başladı gene. Subayı Polonyalıymış. Hem subay da değil şimdi. Sibirya'da Çin sınırında bir yerde gümrük memurluğu yapmış bir ara. Pis bile olsa gerek. Söylentilere bakılırsa memurluktan atmışlar onu. Grushenka'nın paralı olduğunu duyduğu için damladığı çalındı kulağıma. Mucize bunda işte. Alyosha hala bir şey duymuyordu sanki. Rakitin dayanamadı, öfkeyle gülümsedi Alyosha'ya. Günahkar kadını doğru yola çevirdin değil mi? Yolunu şaşırmışa Tanrı yolunu gösterdin demek. İçindeki 7 şeytanı kovdun ha? Dipnot: Hristiyanlıkta kibir, şehvet, cimrilik, çekememezlik, açgözlülük, tembellik, hırsızlık en büyük 7 günah sayılır. Bütün gün beklediğimiz mucize gerçekleşti işte. Alyosha son derece üzgün, kes artık Rakitin dedi. Aldığım 25 ruble için hor görüyorsun beni değil mi? En candan dostumu sattım diye. Ama sen ne İsa'sın ne de ben Yahuda. Alyosha yüksek sesle, ah Rakitin dedi, inan ki unutmuştum bile bunu. Sen şimdi söyledin de anımsadım. Ama Rakitin iyice sinirlenmişti. Birden, topunuzun canı cehenneme diye bağırdı. Hangi şeytana uydum da takıldım sana? Gözüm görmesin seni bir daha. İşte yol, yalnız git. Alyosha'yı karanlık caddede yalnız bırakıp bir yan sokağa saptı. Alyosha kentten çıktı, manastıra doğru yürüdü. 4. Galile'nin kanası. Alyosha keşişhaneye geldiğinde manastır için vakit çok geçti. Kapıcı özel girişten aldı onu. Saat 9'u vuruyordu. Öylesine heyecanlı geçen günün sonunda herkesin yatağa gireceği, dinleneceği saatti bu. Alyosha, Zosima dedenin tabutunun bulunduğu odanın kapısını çekinerek açtı, içeri girdi. Tabutun başında İncil okuyan Peder Paisi ile dün geceki konuşmadan, bugünkü telaştan bitkin düşüp, öteki odada döşemenin üzerine ancak gençlerin dalabileceği derin bir uykuya dalmış, rahip adayı Porfiri'den başka hiç kimse yoktu içeride. Peder Paisi, Alyosha'nın girdiğini duydu ama dönüp bakmadı. Alyosha kapıdan girince sağ köşeye geçti, yere diz çöktü, dua etmeye başladı. İçi dop doluydu. Ama duyguları pek belirsizdi. Hiçbiri üste çıkmıyor. Bir burgaçtaymış gibi dönüp duruyorlardı. Oysa içi bir hoştu. İşin garibi, Alyosha yadırgamıyordu da bunu. Gene aynı tabut vardı karşısında. Dünyada en çok değer verdiği insan yatıyordu bu tabutun içinde. Ama sabah duyduğu acıyı, iç sızısını duymuyordu şimdi. Odaya girince kutsal bir tasvirin önünde olduğu gibi diz çökmüştü hemen. Ama sevinç, evet sevinç vardı içinde. Pencerelerden biri açıktı. Odanın havası temiz, serinceydi. Alyosha pencereyi açtıklarına göre koku iyice artmış olacak diye geçirdi içinden. Oysa daha sabah ona öylesine dehşet verici, çirkin gelen bu bozulma kokusu şimdi ona ne dehşet veriyordu ne de öfkelendiriyordu onu. Sessiz sessiz dua etmeye başladı. Ama biraz sonra bilinçsiz olarak dua ettiğini sezinledi. Bir takım düşünce parçaları bir an beliriyor, hemen kayboluyorlardı kafasında, yerlerini başkaları alıyordu. Ama gene de sağlam, yatıştırıcı, bütün bir duygu vardı içinde, farkındaydı bunun. Bir ara heyecanla dua etmeye başlıyordu, o anda şükretmek, sevmek tutkusuyla yanıyordu içi. Ama duaya başlayınca hemen başka bir şeye atlıyor, dalıyor, duaya da neye daldığını da unutuveriyordu. Peder Paisi'nin okuduğunu dinlemeye çalışıyor, yorgunluktan gözleri kapanıyordu. Peder Paisi okuyordu. Üçüncü gün Galile'nin Kana'sında düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa'nın kendisi de havarileri de çağrılmıştı düğüne. Alyosha'nın aklında düşünceler rüzgar gibi kovalıyordu birbirini. Düğün mü? Ne düğünü? Düğün ha? O da mutlu artık. Şölene gitti. Bıçak almadı yanına, hayır almadı. Yalnızca acıklı bir sözdü bu. Böyle sözleri hoş görmek gerekir. Acıklı sözler kişinin ruhunu avuturlar. Bu sözler olmasa keder çok ağır gelir kişioğluna. Rakitin yanımdan ayrılıp bir yan sokağa saptı. Uğradığı hakaretleri unutmaya çalışacak yerde, unutmamaya çalışırsa gideceği yer ara sokaktır hep. Oysa yol... Yüce, doğru, aydınlık, pırıl pırıl yol önümüzde, sonunda da güneş parlıyor. Ne okuyor Paisi Peder? Sonra şarap bitince İsa'nın anası ona döndü, şöyle söyledi. Şarap kalmadı. Alyosha gene düşünüyordu. Ah, kaçırdım orayı, yazık, çok severim İncil'in burasını. Bu Galile'nin Kana'sı ilk mucizedir. Ah, mucize, tatlı bir mucizedir bu. İsa ilk mucizesini yaratırken kişioğlunun kederini değil sevincini görmeye gitmiştir. Kişioğlunun sevincine yardım etmiştir. İnsanları seven onların sevincini de sever. Rahmetli her zaman böyle söylerdi. Belli başlı düşüncelerinden biriydi bu. Mitya sevinçsiz yaşanmaz diyor. Evet Mitya. Gene söylerdi her zaman. İçten güzel olan her şey daima bağışlatır kendini.